Ayrım 37.
Sayfa 366. İlk defa efendilere çalışmıyordu. Klişedeki atölyenin işleri türküleri engellemiyordu. Stock hiç farkına varmadan devrimci Paris'in gözdesi olan Pierre Dupont tarafından yaratılan sade bir ezgiye eşlik etmeye başladı. Pierre Dupont ve dostu Pierre Lachambeau'nin şarkılarında sade ve içten sözcüklerle yoksulların özgürlüğü müjdeleniyor, emekçi sınıfın sefaleti ve acıları anlatılıyordu. Johann Stock şarkı söylüyordu. Güçlü melodik sesi kölelik zincirlerini kırarak yeniden doğan bir ruhun coşkusunu haykırıyordu. Bir zamanlar hapishane olan binanın duvarları ve sütunları, özgür Fransa yurttaşının hak ve görevlerini anlatan parlak renkli pankartlarla tamamen kapatılmıştı. Dürülmüş birkaç kızıl bayrak bir köşede hazır bekletiliyordu. Her an sokaktaki bir gösteri için gerekli olabilirlerdi. Paris'te çok fazla işsiz vardı. Belediyeden az miktarda para ve kendi paylarına düşen yardımı aldıktan sonra genellikle iş aramak için Lüksemburg Sarayı'ndaki Devlet İşçi Yerleştirme Komisyonu'na gidiyorlardı. Burası her zaman çok gürültülü ve kalabalıktı. Uzun süredir iş arayıp bir sonuç alamadıkları için bekleyenler sinirliydi. Kolayca bağırıp çağırabiliyorlardı. Sorunları çözmek için kurulan hükümet komisyonunun oturumlarının yapıldığı salonda, iş yeri sahipleriyle işçiler arasında kaba atışmalar oluyordu. Yeni yapılan bir grevin nedenleri de sıklıkla burada açıklanıyordu. Terzilerin ardından saraçlar ve dokuma işçileri de kendi şirketlerini kurmuşlardı. Ama el emeğini kullanan bu kooperatiflerin, zengin patronların büyük işletmeleri ve fabrikalarıyla rekabet etmeleri zordu. Atölyeler işçilerine yeterli ücret veremiyordu. Devrim Fransa'nın emekçi halkına pek fazla bir şey vermemişti. İş günü sadece bir saat azaltılmıştı. İşçiler en az 11 saat çalışıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar harcadıkları emek karşılığında erkeklere göre daha az ücret alıyorlardı. Halk açlık çekerek savunduğu devrim için çok büyük özverilerde bulunmuş olmasına karşın hala eskisi gibi bodrumlarda yaşıyordu. Bir seferinde Stock, Paul Baba'nın izniyle şimdi sorunları çözme komisyonunun toplandığı eski Lüksemburg Sarayı'na gitti. Etienne Cabia'nın çalıştığı fabrikanın grevdeki işçilerinin haklı taleplerini desteklemek gerekiyordu. Johann Stock sorunları çözme komisyonunun salonuna girdiğinde ilk gördüğü Louis Blanc oldu. Başını azametle kaldırarak grevci işçileri sakinleştirmeye çalışıyordu. Toplumsal devrimden ve kapitalist sistemin barışçıl ve sancısız bir şekilde tasfiyesini gerçekleştirmekten söz ediyordu. Bu haliyle de devrimin zaferi için hiçbir özveriden kaçınmadıkları halde yorgunluktan ve açlıktan ayakta zor duran işçileri uyutmaya çalışıyordu. Louis Blanc salonda son derece yüksek topuklarının üzerinde hafifçe yaylanarak bitkin ve karamsar insanların oturduğu koltukların arasında geziniyor ve hiç susmamacasına konuşuyordu. İşçi komisyonu kurmamız lazım. Devletin verdiği krediyle demir yollarını ve madenleri zenginlerden satın almak gerekiyor. Daha çok sabır yurttaşlar. Biz devlet teminatı altında sigorta kuracağız. Sizin için, ülkenin gerçek efendileri için, tıpkı bizzat benim gibi proleter olanlar için muhteşem evler ve hastaneler inşa edeceğiz. Biz işçilere insanca yaşam koşulları sağlayarak yoksulluktan zenginliğe, karanlıktan aydınlığa doğru ilerleyeceğiz. Louis Blanc, bu rutubetli ve karanlık bodrumlar büyülü bir esin kaynağıymış gibi kendisini dinleyen işçilere gelecekteki müstakil ve aydınlık evlerini parlak bir biçimde anlatıyordu. Nutkuna kendini iyice kaptıran hatip sözlerini şöyle bitirdi. Gidin ve çalışın, bize güvenin. İşte bakın sizin böyle bahçeleriniz olacak. Louis Blanc ayaklarının üzerinde yükselerek pencereyi açtığında, yüzyıllardır saray bahçıvanları tarafından yetiştirilen nadide çiçeklerin ve bitkilerin bulunduğu Lüksemburg bahçelerinden eşsiz bir koku yayılarak zemini pis, duvar kağıtları yıpranmış karanlık salona girdi. Salondakiler bahçedeki güzel kokularla birlikte kuş sesleri de işittiler. Salona suskunluk çöktü. Sorunları çözme komisyonuna çağrılan burjuvalar sakallarının ardında gizlenerek sırıttılar. Bu dik kafalı emekçilerle uzlaşma çantada keklik gibiydi şimdi. Ama şikayet için gelen kalabalığın arasından fırlayan biri bu sükuneti bozdu. ''Siz yurttaş Louis Blanc, bize gidin ve çalışın diyorsunuz.'' dedi gürleyen bir sesle Etienne Cabien. ''Bize bunu tavsiye ederken hiç düşündünüz mü? Bütün bunlar isteseniz de istemeseniz de bir kandırmacadan ibaret. Sizi kim anlayabilir ki? Siz bizi kandırmalarına yardımcı oluyorsunuz. Yoksa yurttaş Louis Blanc bilmiyor mu ki bizim ne üzerinde çalışabileceğimiz tarlamız, ne ev yapmak için odunumuz, ne de dövmek için demirimiz var. Bahçelerden meyve toplamak, vahşi hayvan avına gitmek veya orman serinliğinden zevk almak bize yasak. Payımıza ne yeterince iş ne de yaşamın nimetleri düşüyor. Bu dünyaya geldiğimizde baktık ki artık her şeyin bir sahibi var. Bizi acımasızca kaderimize terk eden kanunlar bizsiz çıkarılmış. Ne diye gelecek hakkında güzel şarkılar söylüyorsunuz? Biz hemen bugün yaşamak ve babalarımızın ve ellerimizin yarattığı her şeyden kendi payımıza düşeni almak istiyoruz. Sahibi olamayacağımız evleri neden inşa edelim? Biz bodrumlarda yaşarken inşa ettiğimiz evlerde, genellikle kocaman evlerde 2-3 kişi keyif çatıyor. Yeryüzündeki her şey insanların onları eşit olarak paylaşmaları için verilmedi mi? Bizzat siz kitaplarınızda böyle yazmıştınız. Oysa gerçekte üretim araçları çoğunluktan alınarak seçilmiş azınlığın eline bırakılmıştır. Çok doğru diye yanıt verdi Louis Blanc hiç istifini bozmadan. Ve işte buna bir son vermek için sizi kışkırtmak ve zaman kazanmak amacıyla burjuvazinin sadaka olarak önünüze attığı ulusal atölyelerin yerine ben toplumsal atölyeleri öneriyorum. Orada işçilerin sadece karnı doymayacak, aynı zamanda kendi elleriyle yarattıkları her şeyi yönetebilecekler. Ama Louis Blanc artık eski güveni sağlayamıyordu. Israrcılığı ve karmaşık, tutarsız görüşleri yüzünden halkın sevgisini kaybetmişti. İşçiler can sıkıntısıyla başlarını salladılar. Louis Blanc'ın sözde projesinin hayata geçmesini beklemektense bir parça ekmek için var olan atölyelere girip herhangi bir iş sahibi olmak daha iyiydi. Bu arada Lüksemburg İşçi Komisyonu ve Belediye Sarayı'nda işsizlik ve işçi sınıfının yoksulluğu üzerine tartışılırken Paris'te ve Taşra'da Ulusal Muhafız Ordusu'nun teğmenleri ve subaylarının seçimi için oylamalar yapılıyordu. Auguste Blanqui'nin Mevsimler Birliği'nden eski yoldaşı Armand Barbe, oy çokluğu ile 20. Lejyon'un teğmeni oldu. Gerici düşüncelerini Cumhuriyet üniforması altında saklayarak devrimle hesaplaşacakları kara saati bekleyen çok sayıda burjuva züppesi de bu lejyona sızmıştı. Johann Stock derin saygı duyduğu Auguste Blanqui'nin Temmuz monarşisine karşı mücadele ederken yoldaşı ve dostu olan Barbe ile ilişkisini koparmak zorunda kaldığını öğrendiğinde hem şaşırdı hem de üzüldü. Terzi kendisini gizli Mevsimler Birliği'ne götüren Barbe ile birlikte barikatlarda nasıl savaştıklarını ve her ikisinin de nasıl yaralandıklarını hatırladı. Aynı dönemde Barbe ve Blanqui bu Cumhuriyetçi Komplo Örgütü'nün merkez komite üyeleriydi. Blanqui için hareketin başı, Barbe'ye ise kolları diyorlardı. Ama 1848 yılında düşmanlığa dönüşen anlaşmazlık, iki cesur savaşçıyı birbirinden sonsuza dek ayırdı. Sıradan Fransız yurttaşları, aslan yürekli ve parlak fikirli Barbe'yi seviyor ama Blanqui'ye her zaman daha çok güveniyorlardı. İşçiler enerjisine hayran oldukları bu adamın düşüncelerine de değer veriyorlardı. Güçlü bir karakter ve gözü kara bir yiğitlik her zaman keskin bir zekaya ve derinlikli düşüncelere tekabül etmez. Barbe, devrime katılan güçlerin saflaşmaları konusunda net fikirlere sahip değildi. Dalkavuklardan kolayca etkilenebiliyor, önderlik etmeyi sevdiği halde genellikle deneyimli entrikacıların elinde bir maşa haline gelebiliyordu. geçici hükümetin icraatını savunan Barbey'i Blanky'den ayıran sadece fikir ayrılığı değil, aynı zamanda dostuna karşı beslediği ve bir türlü kurtulamadığı rezil duygu, kıskançlık oldu. Stock ve Cabien, Nisan başlarında boş oldukları bir cumartesi akşamı, Auguste Blanky'nin yönettiği Cumhuriyet Merkez Kulübü'nün Berger Sokağı'ndaki binasına gitmişlerdi. Blanky'cilerin yerleştiği eski tiyatro binasının önünde yoğun bir kalabalık vardı. Toplantıya katılmak zor olacaktı. Ama Stock ve Cabien, kulübün üyeleri arasından hemen arkadaş bulup ağzına kadar dolu binaya girmeyi başardılar. Sadece işçiler, bilim adamları, ressamlar ve sanatçılar değil, burjuvalar da adı bazıları için kutsal bir esin kaynağı olan, bazılarına ise devrim haberini veren tehlike çanını çağrıştıran adamı görmeye ve dinlemeye çalışıyorlardı. Paris'teki kulüplerin federasyonu niteliğindeki kulüpler kulübüne birkaç yüz kulüp bağlıydı. Ama bu kulüplerin hiçbiri tek tek, hatta hepsi birden emekçi halk üzerindeki etkisi bakımından Blanky sempatizanlarının örgütü Cumhuriyet Merkez Kulübü ile boy ölçüsemezlerdi. Stock ve Cabien oturumun başlamasını beklerken bir zamanlar tiyatro olan binanın fuayesinde geziniyorlardı. Çok geniş gömleği pantolonunun üstünden sarkan, tıknaz, geniş omuzlu, gözleri ışıldayan bir işçi onlara yaklaştı. ''Merhaba dostum Marsh'' dedi Cabien sevinerek. ''Uzun süredir görüşemiyorduk.'' Ve Stock'a dönerek açıkladı. ''Bu benim eski dostum. Birer sümüklü yumurcakken onunla birlikte çamurda oynardık. Babalarımız aynı demirci dükkanında çalışıyordu. O bizim sokaktaki en iyi dövüşen çocuktu. Ondan epey kötek yemişimdir. Kilisenin bahçesindeki ağaçlara tırmanarak dindar nineleri nasıl korkuttuğumuzu hatırlıyor musun? Stock, Şubat devriminin kahramanlarından biri olan Marsh hakkında çok şey dinlemişti. Marsh, yaşamında çok önemli bir yer tutan, hükümetten işçi sınıfının haklarını istemek için kurulan delegasyona nasıl katıldığını anlatmaya başladı. Bu tavus kuşu tüylü horoz Lamartin, bizim bir çocuk gibi onun sözlerine gerçekten kanacağımızı sandı. Ama düşündüğü gibi olmadı. Ben Lamartin'e dedim ki, ''Benim sizinkinden daha derin konuşabilen ve her şeyi delip geçen bir dilim var. İşte benim ateşten dilim.'' Bu sözleri söylerken bakana tüfeğimin namlusunu gösterdim. Bu bizim işçi dilimiz. Burjuvazi ile anlaşmaya otururken başka türlüsü olamaz. Ya Lamartin ne yaptı diye büyük bir ilgiyle sordu Stock. Önce biraz şaşırdı ama hemen kendini topladı. Kurnaz adam, bizi kandırmaya çalıştı. Yurttaş işçiler diyordu. Biraz sabredin, bize zaman tanıyın. Böylesine önemli sorunlar bir saatte çözülemez. Biz Lamartin'le konuşurken Louis Blanc, Flocon, Ledru Rollin ve birkaç işçi pencerenin önüne çekildiler. Aşağı yukarı istediğimiz gibi bir kararname yazdılar. Her kelimesini hatırlıyorum. Fransa Cumhuriyeti hükümeti emekçilere iş sağlama yükümlülüğünü üstlenir. Bütün yurttaşlarına iş temin etmeyi garantiler. Bir noktada daha başarı elde ettiğimizi unutuyorsun Marsh diye ekledi Cabien. Sesi alçak gönüllüydü. Sonra Stock'a açıkladı. Ben de temsilciydim ama eğer Marsh olmasaydı bakan beyler bizi atlatacaktı. Hükümetin karşısında başarı sağladığınız konu nedir diye sordu Stock. Hükümet emeklerinin karşılığını almak için işçilerin birlikler kurmalarını kabul etti diye cevap verdi Marsh. Güya isteklerinize saygı duyuyormuş gibi yapıp sizi kurnazca atlatmışlar dedi biraz düşündükten sonra Stock. Bütün bunlar sadece oyalama. Bunu daha sonra biz de anladık ama savaşmadan bir şeyler elde ettiğimize seviniyorduk dedi dalgınlaşan Marsh. Ne yapabilirdik? Bize sabretmek öğretilmiş. Evet diye onayladı Stock. Halk eskiden olduğu gibi şimdi de açlık çekiyor. Kardeşlerimizin acı deneylerinden ders alarak işçi sınıfının bu 19. yüzyılda ne denli zor şartlarda yaşadığını görebiliriz. Doğru dostum dediler aynı anda Marsh ve Cabien. Aklıma gelmişken Etienne, itiraf etmelisin ki dedi Marsh dostuna kurnazca göz kırparak yine neşelenmişti. O zaman sen belediye sarayında bir divandan kırmızı kadife parçası kestin ve ondan bayrak yaptın. Bu bayrağı daha sonra pencereden göstericilere attık. Öyle bile olsa diye hafiften gülümsedi Kabiyen. Biz barikatlarda kızıl bayrakların altında savaştık. Kızıl bayraklar gelecekte de zaferlerimizin tacı ve düşmanlarımızın korkulu rüyası olmalı. Başlama zili bütün tiyatroda çınlamaya başlayınca üç arkadaş sohbetlerini bitirmek zorunda kaldı. Oturum başlıyordu. Bir an önce yer kapabilmek için herkes salona yönelmişti. Sahneye Auguste Blanqui çıkacaktı. Johann Stock, güçlü bir ruh, sarsılmaz bir irade ve yiğitlik abidesi gibi gördüğü bu adamın kırışıklıklarla dolu, yıpranmış yüzünü, beyaz saçlarını, kambur sırtını ve cılız vücudunu görünce ürperdi. Terzi gözlerini kapattı ve geçmiş bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Bu çelik yürekli devrimci ne çok acı çekmişti. Neredeyse 20 yıl süren ıstıraplı bir mahkumiyeti olmuş, ailesini yitirmiş, en yakın dostları onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Mücadelenin bütün engebelerini tanımıştı. Her şeye karşın bu olağanüstü savaşçının vücudu yıkıma uğrasa da ruhu sapasağlam kalmıştı. Blanqui'nin vücudu çöktükçe iradesi daha çok güçleniyordu sanki. "Biliyor musunuz?" diye başladı Fransız işçilerin önderi. "Bana zehirli bir ok saplandı. Beni 17 yılını sürgünde geçiren beni satılmış bir hain olmakla suçluyorlar. Şimdi parlak cumhuriyetçi kelebeklere dönüşen Louis Philippe'in uşakları belediye sarayındaki halıların üstünde gururla geziniyor ve dalkavukluk yaparak ulaştıkları zirveden, zindandan daha yeni kurtarılmış Io'yu lekeliyorlar." Dipnot, Io, İnek biçimine girip karnında Zeus'un tohumunu taşıyarak kıtadan kıtaya atlayan, geçtiği yerlere adını veren mitolojik kahraman. Satılmış basınları aracılığıyla yöneticiliğini Barbie ile birlikte yaptığımız Mevsimler Birliği hakkında sorguda verilen isimsiz bir ifadenin bana ait olduğunu ima ederek alçakça ihanetle suçluyorlar beni. Benim alnım açık. İftiracıları buraya veya herhangi bir kürsüye davet ediyorum. Uydurduğunuz şu iğrenç sorgu tutanağını bana ve halka gösterin. Sizi böyle davranmaya iten duyduğunuz nefret ve korkudur. Siz rakiplerinizden kurtulmak için her türlü yolu denemekten iğrenmiyorsunuz. Demek böyle bir belgeye ihtiyacınız varmış ve işte onu bulmuşsunuz. Belgeyi yayınlarken yaptığınız alçakça gevelemeler bu belgenin rezil kaynağını ortaya çıkarıyor. Gericiler, siz korkaksınız. İşte sizi kışkırtıyorum. Bu davaya hizmet ettiğim ve yaşamımın sonuna kadar kendime adayacağım halkın mahkemesinde bakılsın. Arkadan saplanan bu alçakça hançer hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Kendimi savunmak benim için çok onur kırıcıdır. Bütün bunlar Stock'a bir rüyaymış gibi geliyordu. Terzi olup bitenleri kafasında çözümlediği zaman kürsüye arkadaşlarından biri 12 Mayıs 1839 ayaklanmasına katılan bir devrimci çıkmıştı. Blanqui gibi hapishanede yatmış gizli Mevsimler Birliği'nin eski üyeleri yoldaşları adına konuşuyordu. Konuşmacı Blanqui'nin sorgu sırasında jandarmalara yaptığı öne sürülen itiraflardan, aslında devrimi ihanet eden Duretr'in sorumlu olduğunu açıkladı. Bu gizli raporda anlatılanlar çok önceden beri herkes tarafından bilinmekteydi. Auguste Blanqui'nin lekelenmemiş saygıdeğer adına gölge düşüren, tarihi icmalin yayıncısı Taşro, artık ortaya çıksın ve yaptığı iftiradan dolayı halk tarafından yargılansın. Kalemini satan bu gericiliğin uşağı karşımıza çıkmaktan elbette ki korkmaktadır. Rezalet! Halk düşmanları bir kez Blanqui'yi yakalayıp işkence etmeyi, parmaklıkların arkasına tıkmayı ve ölüme mahkum etmeyi başardılar ama o yenilgiyi asla kabul etmedi. Susmamalıyım diye geçirdi aklından Stock, yüzüne ateş basmıştı. Burada söz konusu olan sadece Blanqui değil, bütün komünist hareket. Mücadelenin en tehlikeli anında kendisini ortaya atan savaşçının kızgınlığı ve coşkusundan etkilenen Terzi konuşmadan duramazdı. Oturduğu yerden bağırdı. Sesinin ahengine ve sözcüklerin ağzından bu kadar kolayca dökülmesine şaşırıyordu. Stok, gericilerin Blanki'nin şahsında devrime kara çaldıklarını söyledi. Blankistler güçlüydü, korkakça uzlaşmaları reddediyor, korku uyandırıyorlardı. Ve yönetici güruh, liderlerinin etkisini ortadan kaldırmak için kendisine en yakışan yönteme başvurmuştu. İftiraya. Bunu ilk defa mı yapıyorlardı? Hayır. Hatırlayın yurttaşlar, dedi Stok, sessizce dinleyen izleyicilere. Blanki'yi bir kez de Lejitimist Parti'nin ajanı olmakla suçlamışlardı. Devrim düşmanları bizim adamlarımızın üstüne bir kova çamur dökmenin yararına inanıyor, çünkü bunun bir leke bırakacağını hesap ediyorlar. Çamur at ki izi kalsın. Eğer iftiralar inandırıcı olmazsa ya rüşvet vermeye kalkışacaklar ya da uzlaşma arayacaklardır. Ama başaramayacaklar. August Blanki böyle biri değildir. Mara rolünü oynamasına karşın ikiyüzlü ve korkak olan Ledru Rollin ile Robespierre'in gülünç karikatürü Louis Blanc, burjuvazinin karşısında diz çökmeye her an hazırlar. Onların yolu Blanki'nin yolundan farklıdır ve bunu çok iyi bildikleri için ona sonsuz bir kin duyuyorlar. Rüşvetle ya da vaatlerle kandırılamayan bu güçlü adamı yok etme fırsatını ellerine geçirdiklerinde duyacakları sevince şaşmamak gerekir. Küçük ve büyük burjuvalar, parti düşmanlığı uğruna her tür pisliği yapabilirler. Blanki bu kez de galip çıkacak.